Sürgündeki kadın bu duruma kendi elleriyle son verme kararı aldığından beri o donukluktan, ağırlıktan ve içini daraltan huzursuzluktan kurtulmuştu. Yeniden bir amacı, bir meşguliyeti içini kıpırdatan, çaba sarf ettiren ve çeşitli olasılıklarla onu cezbeden bir şey vardı. Çünkü bir köşede hayvanlar gibi hırıltılar çıkararak ölüp gitmek istemiyordu burada. Ölümünü kuşatacak gizemli, mistik bir şey tasarlıyordu. Eski çağlardaki kraliçeler gibi kahramanca, destan yazarak ölmek istiyordu. Işıltılı bir hayat yaşamıştı. O halde ölümü de öyle olmalıydı. Binlerce kişiyi o uyuşmuş hayranlıklarından bir kez daha sarsarak uyandırmalıydı. Burada acılar içinde mahvolup gittiğini, yalnızca ve gözden düşmüş olmanın onu boğduğunu, kavuşamadığı iktidar hırsından yandığını Paris'te kimse sezmemeliydi. Ölüm komedisiyle herkesi kandırmak istiyordu. Yaşamın hazzı ve aldatmaca yüreğini yeniden deşmişti. Savrulup atılan, toprağın üzerinde kıvrılıp bükülen ve üzerine acıyarak basılan bir mum ışığı gibi seyirerek sönmek değil, büyük alevler çıkaran bir yangınındaki sanki rastlantıymış gibi son bulmak istiyordu. Uçuruma dans ederek düşmek istiyordu. Ertesi gün çalışma masasında bir sürü kısa mektup uçuşup gitti. Hafif bir parfüm eşliğinde sevecen, rica eden, baştan çıkarıcı, buyurgan, vaatlerle dolu satırlardı bunlar. Madame de Prey davetliyelerini Paris'in ve Taşra'nın üzerine saçtı. Her bir kişiyi bizzat onun eğilimlerine göre kışkırttı. Kimine av, kimine oyun, kimine de maskeli balolar sundu. Paris'teki adamları aracılığıyla komedyenler, şarkıcılar ve dansçılar tuttu. Pahalı kostümler sipariş etti. Versailles'daki her türlü inceliği ve eğlenceyi içinde barındıran Fransa'nın ikinci sarayının kurulduğu haberini uçurdu. Tanıdık tanımadık, soylu ya da düşük diye ayırmadan kişileri kışkırtıp davet etti. Tek istediği oraya insanları, büyük kalabalıklıkları, ölmeden önce oynamaya tasarladığı mutluluk ve hoşnutluk komedisini izleyecek seyirci kitlelerini çekmekti. Çok geçmeden Corbepine'de yeni bir yaşam başladı. Paris'in sürekli eğlence peşinde koşan tabakası değişik olana ilgi gösterip geldi. Bir de insanların hepsinde Fransa'nın gözden düşmüş hanımefendisinin sürgünde ne yaptığını görmek için gizli ve biraz da alaycı bir merak vardı. Davet daveti izliyordu. Soylu armalar taşıyan arabalar, coşkulu insanlarla tıka basa dolu geniş kaleskalar, atlı subaylar geliyordu. Her gün yeni insanlar akın ediyor, aralarında bir asalak ordusu ve uşaklar da oluyordu. Bazıları taşra şenliklerine gelir gibi yanlarında çoban kıyafeti getirmişti. Kimileri de büyük bir şatafat içindeydi. Küçücük köy bir ordugaha dönmüştü. Ve şato uyanmış, kahkahalarla, sohbetlerle, oyunlarla, müzikle canlanmıştı. Işıklara boğulan pencereleriyle gururla parlıyordu şimdi. İnsanlar inip çıkıyor, başka zamanlarda boz rengi suskunluğun çöktüğü köşelerde çiftler fısıldaşıyordu. Koruluğun gölgesinde renkli kadın giysilerin aydınlık ahengi parıldıyor, mandolinler coşkulu tıngırtılarla titreyerek gecenin karanlığına pervasız şarkılar çalıyordu. Uşaklar koridorlarda koşturuyordu. Pencere pervazları çiçeklerle donatılmıştı. Çalıklılar arasından kıvılcımları andıran renkli ışıklar parlıyordu. Versailles'teki havai hayat gamsızlığın yüzeysel şirinliğini yaşıyordu. Saray erkanının olmaması görkemi elbette biraz azaltıyordu. Ama her türlü protokolden arınmış olarak insanları dans etmeye çeken taşkınlığı arttırıyordu. Madame de Prey donmuş kanının bu karmaşanın ortasında yeniden ateşlenip akmaya başladığını duyumsadı. O da kadınların çoğu gibi tümüyle başkalarının ruh halinden beslenirdi. Arzulandığı zaman güzeldi. Zeki insanların arasında nüktedandı. Gururu okşandığında kibirliydi. Sevildiği zaman aşıktı. Ondan çok şey istendikçe o daha çok fazlasını verirdi. Ama onunla kimsenin konuşmadığı, onu kimsenin görmediği, duymadığı, arzulamadığı yalnızlığı sırasında çirkinleşmiş, sersemleşmişti. Çaresiz kalmış ve mutsuz olmuştu. O ancak yaşamın içinde canlanırdı. Yalnızlıkla çöküp gölgeye düşünürdü. Şimdi ise eski yaşamanın bir yansıması onu sarıp sarmalarken bütün neşesi, tasasız şirinliği yeniden tepe noktalarına çıkmış, parıldıyordu. Madam şimdi yine nüktedandı, hoşnuttu, çevresini büyülüyordu, sohbet ediyordu. Üzerinde toplanan bakışların körüklediği ateşle tutuşmuştu. Bu insanları neşeyle kandırmak istediğini unutmuş ve gerçekten coşmuştu. Her gülümsemeyi mutluluk, her sözü gerçek kabul ediyordu. Uzun zamandır özlediği kalabalıkların zevkini çıkarmaya bir sevgilinin kollarına atlarcasına tutkuyla bırakmıştı kendini. Bu davetler gitgide çılgınlaşıyor, madam daha çok kişiyi çağırıp kışkırtıyordu. Ve gelenlerin sayısı arttıkça artıyordu. Çünkü o tarihlerde lavlara ait bankanın iflas etmesiyle ülke yoksullaşmıştı. Kadınsa ülkeyi hükmettiği dönemde şantajla elde ettiği paraları avuç avuç saçıyordu. Paralar kumar masalarında dönüyor, pahalı havai fişeklere yatırılıp ziyan ediyordu. Egzotik hevesler uğruna eriyip gidiyordu. Ama kadın parasını çaresiz biri gibi gitgide daha vahşice elden çıkarıyordu. Konuklar bu savurganlık ve balonların görkemi karşısında şaşırıp kalıyorlardı. Davetlerin kimin şerefine verildiğini kimse bilmiyordu. O çılgınca karmaşada bunu madam kendi bile unutmuştu. Eğlenceler Ağustos ayı boyunca tüm hızıyla sürmüştü. Eylül ağaçların saçlarına taktığı birkaç meyveyle ve altın sarısıyla bezenmiş akşam bulutlarıyla gelmişti. Artık konukların sayısı azalmış, zaman daralmıştı. Ancak Madame de Prie onca eğlencenin ortasında amacını neredeyse tamamen unutmuştu. İnsanları çılgınlık ve debdebe ile kandırmak isterken aslında kendini kandırıyordu. Eski yaşamının taklidine kendisini öylece düzensizce kaptırmıştı ki bunları gerçek gibi algılıyor, hatta kudretine, güzelliğine ve yaşam sevincine inanıyordu. Bir şey farklıydı tabii. Bu da canını acıtıyordu. O artık bir hiç olduğundan beri insanlar ona daha samimi, daha sıcak ama sonra yeniden soğuk davranıyorlardı. Kadınlar ona artık imrenmiyor, küçük hainliklerle onu iğnelemiyor, erkekler çevresinde pervane olmuyordu. Onunla birlikte gülüp eğleniyor, ona iyi bir arkadaş gibi yaklaşıyorlardı. Ama kimse sahte sevgi sözcükleri söylemiyor, yalvarmıyor, gönlünü okşamıyor, ona saldırmıyordu. Madame de Prie kudretini tamamen yitirdiğini bunlardan seziyordu. Kıskançlığın, kinin, yalanın olmadığı bir yaşam yaşamaya değmezdi. Aslında artık unutulmuş olduğunu ürpererek fark etti. Şamata hala eskisi gibi bütün çılgınlığıyla sürüp gidiyordu. Gel gelelim o artık odak noktası değildi. Erkekler başka kadınlarla gülüyorlar ve madam da bu kadınların gençliğini ve tazeliğini ilk kez fark ediyordu. Yaşlanıp onlara yabancılaşmadan dünyaya kendini hatırlatmanın zamanı gelmişti. Kararıyla ilgili çekincesi her geçen gün artıyordu. İçinde titreşen bir duygu vardı. Yarı korku, yarı umuttu bu. Bir şey onu son anda alıkoysun, geri dönüşü olmayana çaresizce atlamaktan son anda tutup geri çeksin diye umuyordu. Onun sofralarına uzanan, dans ederken kadınlara sarılan, kumar masalarına altın saçan onca elin arasında onu tutabilecek, tutmak isteyen tek bir el, bir sürü insanın renkli oyunlarından onu kolayca vazgeçirecek kadar sevecek, avucundan kayıp giden saray iktidarının yerine koyabileceği bir insan yok muydu? Madam farkında olmadan arıyor, bütün erkeklerin arzusunu uyandırmaya çalışıyordu. Çünkü hayatta kalmak için çabalıyordu. Ancak hepsi ilgisizce yanından geçip gidiyordu.